Ayrım 2.
Kiliselerin ve ahlaktan yana taviz vermeyen diğer kuruluşların yakınmaları bir şeye yaramamıştır. Ekonomik zorlamalar bildiğini okumakta, kilise çevresinin anlayışı da dahil olmak üzere kamu ahlakı bunların peşinden koşturmaktadır. Tutumluluk ve seks dalgası konusundaki örnekler şunu gösteriyor. Bireysel ihtiyaçlarla toplumsal istemler arasındaki çelişkinin çehresi değişebilir. Öğrenilmiş bir vazgeçiş, tutumluluk artık gerekli olmuyor ya da frenlenmemiş bir cinsellikten vazgeçme, şimdiye kadar olduğundan başka bir biçimde sağlanmalıdır ya da şimdiye kadar frenlenmemiş ihtiyaçlardan sıcak tutacak elbiseler isteği, birdenbire moda nedeniyle vazgeçmek gerekmektedir. İnsanların davranışlarını belirleyen toplumun ekonomik gelişmesi oluyor. Bu gelişme toplumsal istemleri belirlemekle kalmaz, bireysel ihtiyaçların karakterinde geniş ölçüde saptar. Muhtemelen bazı kabaca tasarlanan temel ihtiyaçları bir yana bırakırsak, insani gereksinmeleri asla doğuştan gelen ve değişmez bir faktör olarak düşünemeyiz. Aksine, diğer bütün toplumsal olgular gibi bunlar da tarihi ve böyle olduğu için de değişebilen bir görüngüdür. Bu bağlamlara ilk kez Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından işaret edilmiştir. Ne var ki onlar ne de diğer bilimciler ekonominin insanların davranışını ayrı ayrı nasıl etkilediğini gösterememişlerdir. Daha önce verdiğimiz bir örneğe dönelim. Bizde bir kadının her yıl 300 marklık sıcak tutacak elbise yerine 800 marklık moda elbise satın almasına yol açan nedir aslında? Toplumsal ekonomik zorlamaların bireysel davranış üzerindeki etkinliği nereden ileri gelmektedir? Bu sorunun çözümüne ancak insanın psişik yapısını daha ayrıntılı inceledikten sonra yaklaşabileceğiz. İnsanın doğuştan gelme, sabit psişik yapısı gibi bir şeyin olmadığını psikoloji çoktan bilmektedir. Yalnızca çok genel eğilim halindeki davranış hazırlıklarından ibaret, doğuştan bir temel yapı vardır. Ancak davranışın somut biçim alması ilgili toplum düzenine bağımlıdır. Bizde başka bir yerde tamamen zıt biçimiyle olmayan bir görenek, bir davranış alışkanlığı ya da bir kural hemen hemen yok gibidir. Aklımızdan en çılgınca şeyleri geçirelim. İdrarla bulaşık yıkamak ya da son nefesini vermek üzere olan bir babanın kurallara uygun bir biçimde öldürülmesi ve yenmesi gibi örneğin. Böyle şeylerin her gün yapıldığı toplumlar vardır. Tersine en alışılagelmiş şeyleri de düşünebiliriz. Örneğin evlilik, buluğ çağı zorlukları ya da hırsızlık gibi. Bunların hiç bilinmediği, tanınmadığı toplumlar da vardır. Ama bir nokta gerçekten bütün insanlarda ortaktır. O da ilgili toplumsal istemlerle uyum sağlama konusundaki psişik yetenektir. Bu uyum sağlamanın toplumumuzun bireyleri tarafından korkunun baskısı altında nasıl gerçekleştirildiğini ve hangi psişik sonuçlara götürdüğünü, korkunun içsel olarak nasıl işlendiğini ve bireysel hayatın korkunun üstesinden gelmek için nasıl sürekli bir çaba olduğunu aşağıda göstermeye çalışacağız. 2. Nörotik korkunun doğuşu. Genel olarak şunu söylüyoruz, çocuk ceza veren otorite kişiler tarafından toplumsal istemlere boyun eğmeye zorlanırsa ve bu istemlerin içeriği aracılığıyla çocuğa ihtiyaçlarının tatmininde aşırı kısıtlamalar getirilmişse korku doğacaktır. Korkunun şiddeti çeşitli durumlara bağlıdır. Bunlardan bazılarını sıralayalım. Toplumsal istemlerin bireyin hayatında yoğun bir biçimde kendini gösterdiği döneme bağlıdır. Örneğin temizlik eğitiminin erken ya da geç başlaması gibi. Bireyi toplumsal istemlerle uyum sağlayacak duruma getirme yol ve tarzına bağlıdır. Örneğin bu sırada ödüllendirme mi yoksa cezalandırma mı, psişik ya da fiziksel zor mu kullanılmıştır, mantığına mı seslenilmiştir yoksa sorgulanamayan bir ahlaka mı dayanılmaktadır vesaire gibi. Toplumsal istemlerin içeriğine bağlıdır. Örneğin kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçilmemesi isteği gibi. Tabii bu mastürbasyon yasağından çok daha masumdur. A. Ceza veren otorite kişiler. Çocuğun hayatındaki ilk otorite kişiler çoğu kez annelerle babalar oluyor. Çocuk onların aracılığıyla kendi özgürlüğünün sınırlarını kavruyor. İstediğini yapamıyor ama anne ve babanın istediğini yapmak zorunda kalıyor, boyun eğiyor. Boyun eğme gönüllü olarak sağlanmıyor. Çünkü bunun anlamı doğrudan ihtiyaç tatmininden kısmi vazgeçiştir. Anne ve baba çocuğu uslu durduysa, şefkatle tatlı sözler ya da şekerle ödüllendirerek, yaramazlık ettiyse, sevgiden mahrum bırakarak, azarla ya da dayakla, cezalandırarak boyun eğmeyi sağlamak istiyor. Böylece onlar birer yargıç durumuna geliyor ve çocuğun mutluluğu da bu yargıçların vereceği karara bağlı oluyor. Yaşı ilerledikçe çocuk başka yargıç kişilerle karşılaşıyor. Bunlar çocuk yuvasındaki bakıcı kadın, öğretmen ve rahiptir. Bunların hepsi çocuğun üzerinde sahip oldukları zorla onu her zamanki davranışına göre ödüllendirmekte ya da cezalandırmaktadırlar. Sevgi görmek ya da cezadan kurtulmak amacıyla çocuk neredeyse gönüllü olarak uyum sağlamaktadır. Bu uyumun motoru sevgiden mahrum olmak ve ceza görmek korkusudur. Bu reel bir dış tehlikeden duyulan korku olduğu için adına reel korku diyoruz. Bundan nörotik korkunun nasıl geliştiğini daha sonra göreceğiz. B. İrrasyonel davranış kuralları. 4 yaşında bir çocuk cinsel organlarıyla oynar. Bunun üzerine anne gelir ve çek elini oradan der. Bunu neden yasakladığını anneye soracak olsak bize ne cevap verebilir ki? Daha sonra çocuk yemekte rahat bir pozisyonda oturmaktadır. Hemen baba atılır, al dirseklerini masadan. Acaba baba buna ne gibi bir gerekçe gösterecektir? Ve bu böylece sürüp gider. Bu tür kurallar ve yasaklar irrasyoneldir. Çünkü bunlar ne herhangi bir nesnel zorunlulukla ne de birlikte yaşamaya getirilmiş bir kolaylıkla açıklanamaz. Çocuk özgürlüğünün anlamsızca kısıtlanmasından başka bir şey değildir. Anlamsız oldukları için de çocuk bunların zorunluluğunu bile kavrayamaz. Ama işte böylece anne ve baba başta olmak üzere toplumun kendisinden istediğine gönüllü bir uyum sağlama yolu olan kavrayış ortadan kalkar. Korku üreten bir toplumda çocuk bu tür irrasyonel ve dolayısıyla da akla uygun olmayan normlara maruz kalmaktadır. Bol miktardaki bu normlarla özellikle cinsel alanda karşılaşır. Anlamak mümkün olmadığı için çocuk dıştan gelen otoriter baskı yoluyla bu normlara uymaya zorlanır. İnsanın korku üreten tarzda dıştan belirlenmesi bu noktada başlamaktadır. Kendi hayatını düzenleyen güç onun kendinde, onun kendi kavrayışında değildir. Tersine onun dışında yani ceza vermeye yetkili otorite kişilerde bulunmaktadır. C. Tehdit edici çevrenin verdiği temel duygu. Bu sık dokunmuş irrasyonel norm sistemi yüzünden çocuk herhangi bir kuralı çiğneme ve bundan dolayı da cezalandırma, dövülme, alay edilme, izole edilme ya da hor görülme tehlikesiyle bin kez karşılaşmaktadır. Çevre başta anne ve baba görünümünde yalnız seven ve izin veren değil, aynı zamanda düşmanca davranan ve tehdit eden bir merci olarak algılanmaktadır. Anne ve baba övücü sözlerinde ve şefkat dolu yakınlıklarında bile mutlak kudret sahibi, yargılayan birer yetkili olarak belirmektedirler. Çocuğun psişik iyiliği üzerinde tasarrufta bulunabilme gücü yalnızca bu yetkililerdedir. Çocuğu gizli bir tehditle sarmış olan çevrenin bu yargıç işlevi onda sürüp giden bir korkma hazırlığı oluşturur. Anne ve baba yakınlarının alışılmış ritmini ansızın kesip gözlerini belki de sert bir bakışla çocuğa çevirdikleri zaman korku da derhal patlak verir. Potansiyel olarak tehdit edici durumdaki çevreden alınan bu temel deneyim çocuğun daha sonraki yıllarda bir yetişkin olarak yaşayacağı korkunun anlaşılması bakımından önemlidir. İnsan birlikte yaşadığı diğer insanlardan sakınmak ve onların karşısında son derece dikkatli olmak durumundadır. D. Beklendiği gibi olma durumu. Korku çocuğu boyun eğmeye, yani uyum sağlamaya itmektedir. Bu uyum sağlama anne ve babanın yargılayan gözlerinin önünde cereyan eder. Yargılayan gözler kişinin hayatına yön veren odak noktası haline dönüşür. Yargıç durumundaki çevrenin düşüncelerinden, bakışlarından ve yargılarından duyulan korku, yabancı odaklara göre belirlenmiş bu hayatın ayrılmaz bir parçasıdır artık. Çevrenin yargıları karşısında dayanamamak ve kendini savunamamak korkusudur bu. Çevre ise durmadan yeni istemlerde bulunur. Çocuk beklenildiği gibi olursa, yani ancak bu istemleri yerine getirirse sevgi ve mutluluk hakkı olacaktır. Ama kendini kanıtlama konusunda hiçbir garantisi yoktur. İşte böylece hayat kendini beklenildiği gibi kanıtlama durumlarından ibaret korkularla dolu bir geçiş halinde akar gider. Çevre göreli dostluk ve yumuşaklık içinde olduğu ve kendini kanıtlamada bir ölçüde başarıldığı için korku bu sırada çoğu kez açıkça belirmez. Ancak yine çoğu kez görülmeyen akut korku bizi hemen rahatlatmasın, çocuğun ileride korkudan uzak ve kendinden emin bir yetişkin haline gelip gelemeyeceği kararını verirken önemli nokta, onun akut korkusu değil, korkmaya her an hazır oluşudur. Böyle bir hazır olma durumu ceza verici anne ve babayla sık dokunmuş irrasyonel bir norm sisteminin ahlak bulunduğu her toplumda ister istemez vardır. E. Vicdanın oluşumu ve reel korkunun nörotik korkuya dönüşmesi. Çocuğun korkmasıyla ilgili olarak şimdiye kadar sözü edilen konu reel korku, yani reel bir tehlikeden anne ve babanın cezası, duyulan korkuydu. Anne ve babanın yargılama merciğinin baskısı altında çocuk neyi yapıp neyi yapmayacağını, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu yavaş yavaş öğrenir. Neredeyse gönüllü olarak ve kendiliğinden doğruyu yapmaya başlar. Anne ve babanın normlarını, yasak ve emirlerini benimsemiştir. Kendisini tıpkı annesinin ve babasının yargılamış olduğu gibi yargılamaktadır. Çocuk bir vicdan geliştirmiştir ve bu vicdan tıpkı o zamana kadar anne ve babanın yaptığı biçimde aynı yasa kitabına göre yargılar ve mahkum eder. Kısacası çocuk anne ve babanın otoritesini bütün normlarıyla birlikte içselleştirmiştir. Psikoanaliz bu vicdanı o andan itibaren artık hayata egemen olan içteki bu yabancı cismi üst ben olarak nitelendirir. Bu durumda üst ben bireydeki içsel psişik bir mercidir. Anne baba kaynaklı ceza verme gücüyle yabancı kaynaklı normlar bu mercide yaşamaya devam ederler. Üst ben sayesinde çocuk birçok akut reel korkudan uzak kalabilir. Çünkü çocuk şimdi kendi kendisinin bekçisi olmuştur ve kendisine ait vicdani kararları nedeniyle anne ve babasının ceza vermesine yol açacak yasak davranış biçimlerinden kaçınır. Çocuk kendisini otoriter baskıcılarla tamamen özdeşleştirmiştir. Bu vicdan oluşumuyla çocuk iki şeyi elde etmiştir. Birincisi akut korkuya karşı etkili bir korunma. İkincisi özerkliğinin kesin olarak elden gitmesi. Bir başka deyişle kendi özgür kararıyla seçilmiş, kendine ait hayattan kesin olarak vazgeçiş. Özetlersek çocuk korkuyu uşaklıkla değiştirmiştir. Peki uşaklık durumundan rahatsız olunmuyorsa ve hele bu sayede korku da aşılmışsa o zaman ne diye uşaklığa karşı çıkılabilir? Bu değişimin başarılıp başarılmadığını, yani üst benin korkudan kaçınmak için gerçekten uygun bir araç olup olmadığını inceleyelim. Bireysel ihtiyaçlarla toplumsal istemler arasındaki çelişki bütün hayat boyunca kalacaktır. Toplumsal istemlere yol açan otorite artık sadece somut dışsal otoriteler halinde değil, aynı zamanda aslında dışta bulunan otoritelerin içselleştirildiği üst bende de var olacaktır. İnsanın korkusu böylelikle başka bir yere taşınmış olmaktadır. Ancak küçük çocukta olduğu gibi dışsal bir otoritenin uyandırdığı korku değil, tersine içsel bir otoriteden duyulan korkudur buradaki. Buna normal olarak suçluluk duygusu ya da vicdan korkusu diyoruz. Ne var ki üst ben dıştaki otoritelerden tamamen kopmuş değildir. Onlarla sürekli bir karşılıklı ilişki halinde yaşar. Dışsal bir otoriteyle karşılaştığımız zaman kendi üst benimizin özelliklerini ve ceza verme gücünü ona projekte ederiz. Ama üst benimizin gücü ve yasa kitabı temelde anne ve babamızın gücü ve yasa kitabıydı. Bu yansıtma sayesinde dışsal otorite bizim için yeniden güçlü ve kudretli bir anne baba figürü olmaktadır. Vicdan korkusu yeniden çocuğun anne ve babasından duyduğu cezalandırılma korkusuna dönüşür. Amerikalı sosyal psikolog Erik Fromm bunu şöyle formüle etmektedir. Üst ben eşittir, vicdan eşittir, içselleştirilmiş otorite ile otorite arasındaki ilişki diyalektiktir. Üst ben otoritenin içselleştirilmiş bir halidir. Otorite üst ben özelliklerinin kendisine yansıtılmasıyla yüceltilir ve bu yüceltilmiş biçimiyle tekrar içselleştirilir. Otorite ve üst ben birbirlerinden kesinlikle ayrılmazlar. Erik Fromm, Sosyal Psikolojik Bölüm, bakınız, Horkheimer, Otorite ve Aile Üzerine İncelemeler, Paris 1936, sayfa 85. Birey ne zaman bir dış otoriteden korksa, bu tür bir üst ben yansıması ön plandadır. Anne ve babadan duyulan eski korku, reel bir tehlike söz konusu olmasa bile, şimdi üst benden geçen yolla yeniden yaşanmaktadır. Korku irrasyonel ve nörotik olmuştur. Bu çocuğun sanki konserve edilmiş gibi saklanmış reel korkusudur ve şimdi enfantil biçiminde yeniden ortaya çıkmıştır. Ancak bu kez reel bir tehlike durumuyla kurulması gereken ilişki yoktur. Nörotik korkuyla reel korku arasındaki ayrım tabii ki büyük ölçüde yapaydır ve bunun iki nedeni vardır. Birincisi, her iki korku da hiçbir zaman birbirinden ayrı ortaya çıkmaz. Çünkü her toplumsal korku durumu içinde reel bir tehlikenin momentlerinde saklamaktadır. İkincisi, ki bu daha önemli, reel tehlike kavramı ideolojik bir kavramdır. Reel tehlikenin bize ancak ampirik olarak saptanabilen bir şeyin olması halinde sevginin esirgenmesi, dayak, tutuklanma söz konusu olacağını bize kim söyleyebilir? Bu yüzeysel tehlike kavramı yabancılaşma olgusunu tamamen göz ardı etmektedir. Yoksa yabancılaşma nedeniyle bizim kendimizden çekip alındığımız, kendimizi satmak, pazara çıkarmak zorunda kaldığımız her zaman tehlikeden söz etmek durumundayız. Bakınız ikinci bölümdeki meta ve yabancılaşma ile ilgili açıklamalar. Burada kesintisiz bir varoluşsal tehlike söz konusudur ve bu da bokstaki aperküt kadar realdir. Ne var ki ideolojikleştirilmiş bilincimiz böyle gerçeklikler için henüz bir anten geliştirememiştir. Yani nörotik korku yerine yabancılaşma korkusu demek daha iyi olacaktır. Bu korku gerçi nörotiktir. Oysa onun temelinde yatan tehlike, gözümüzdeki yanlış gözlüğü çıkarmamız şartıyla anlarız ki aynı biçimde son derece realdir. Kişi çevresinin normlarıyla ne zaman açık ya da gizli bir çatışma durumuna girse bu nörotik otorite korkusuyla tepki gösterir. Ama onun bilinçsizce hemen her zaman bu çatışma durumunda bulunduğunu şimdi göreceğiz. Kısacası korkunun uşaklığa karşı yukarıda söze edilen değişimi hiçbir biçimde başarılmamıştır. Korkudan kaçınmanın içsel stratejisi bakımından üst benin oluşturulması öyle pek mantıklı değildir. Çünkü bu yolla yalnızca reel korkudan kaçınılmıştır. Ancak artık denetlenemez bir durumda hayatı istediği gibi rahatsız edecek olan nörotik korku üretilmiştir. F. Geriye itme, bastırma. Buraya kadarki açıklamalarımıza göre reel korkunun nörotik korkuya dönüşmesinde tayin edici mekanizma üst benin oluşmasıdır. Ama bunun yerine tayin edici mekanizmanın geriye itme olduğunu da söyleyebilirdik. Geriye itme ya da bastırma ile üst benin oluşması arasında çözülmez bağlar vardır. Bunlar önünde sonunda aynı psişik sürecin iki ayrı yüzüdür. Peki nedir geriye itme? Toplum tarafından yasaklandıkları için ve bundan dolayı da ortaya çıkmaları, toplumla ya da onun otoriter temsilcileriyle daima reel korku doğuran bir çatışma anlamına geldiği için, güçlü itkilerin ve doğal eğilimleri sürekli olarak bastırılması gerekir. Bu sonuçta geriye itme yoluyla yapılır. Hem itkinin kendisi hem de onunla bağlı olan tasarımın içeriği önce bilinçli hayattan tamamen uzaklaştırır, sonra bilinçaltına sokulur. En temel ve en tayin edici geriye itme süreci üst benin oluşmasıyla başlamaktadır. İçindeki bekçinin baskısı altında çocuk tehlikeli itkilerini bilinçaltına kaydırır. Bu durumda geriye itilmiş doğal eğilimler bilinçaltında kendilerine özgü bir biçimde yaşamaya devam ederler. Bu devam ediş her türlü bilinç denetiminden uzaktır. Moral açıdan bu olay hayli ilginçtir. Çünkü doğal eğilimlere düşman ahlak böylece istediğinin tam tersine ulaşmaktadır. Ahlaki olmayan itki ortadan kaldırılmamakta, bu mümkün değildir. Aksine bilinçaltında tutuklanmaktadır. Bunun dışında gerçeklik bağlamında yönünü tayin etmesi imkansız olduğu için bu yetki diğer insanlarla uyumlu bir ilişki anlamında gelişip olgunlaşamaz. Bunun yerine bastırılma devresindeki haliyle sabitleşir ve öyle kalır. Bu geriye itişlerin çoğu çocukluk döneminde olmaktadır. Yani bastırılmış ihtiyaçlar enfantil devrelerinde varlıklarını sürdürürler. Örneğin Oedipus kompleksi denen durumda erkek çocuğun annesi karşısında bazı cinsel istekleri olmuş ve çocuk da bunları bastırmak zorunda kalmışsa. Bu istekler sonra enfantil biçimleriyle yaşarlar ve yetişkinlik çağında o insanın cinsel davranışlarını bilinçsizce etkilerler. Bu kişi bir kadınla cinsel ilişkiye geçme cesaretini gösterdiği zaman kendisinde korku patlak verecektir. Onun bilinçsiz durumdaki eğilimi yeniden canlanmış ve eskiden içselleştirilmiş ama şimdi kadına yansıtılmış yargıç merci ile derhal korku üreten bir çatışmaya girmiştir. Nörotik korkumuzu çoğu kez değiştirmenin ve kendisinden kurtulmanın mümkün olmadığı bir güç haline getiren işte bu bastırılmış bilinçsiz ihtiyaçlardır. Çünkü bunlar hiçbir biçimde denetim altına alınamazlar artık. Söz konusu korku çok çeşitli görünümlerde belirir. Otoritelerden duyulan korku olarak, konuşma ve yer korkusu olarak, seksüel korku, belirlenmiş bir zaman korkusu olarak, başarı korkusu vesaire. Aslında bu korkular tam anlamıyla doğru olarak adlandırılmamaktadır. Çünkü sonuçta bunların hepsi asıl tehlike kaynağından koparılmış ve bağımsız hale getirilmiş otorite korkusudur. Seksüel korku da bir otorite korkusudur. Bunu ileri sürmek zaman zaman psikoanalizden uzaklaştığım gibi psikoanalize tam olarak uymuyor. Bildiğim kadarıyla psikoanaliz henüz eksiksiz bir korku teorisine sahip değil. Korkunun nasıl ve nerede psişik yapı içinde kök saldığını hala tam olarak bilmiyor. Ayrıca örneğin otorite korkusuyla cinsel korku tamamen aynı olabilir. Yalnız adını koyarken korkunun iki ayrı açısından yararlanılmıştır. Cinsel korkuda korkunun bağlantılı olduğu dürtüler alanı, otorite korkusunda da içinde korkunun edinildiği ve her seferinde yeniden yaşandığı sosyal ilişki vurgulanmaktadır. Korkuyu teşvik eden eş durumunda birey kendini yine anne ve babasına ait ceza verme gücüne maruz bırakılmış hissetmektedir. Bu gücü eşine yansıtır. Bir erkek bir kadından korkuyorsa kendini dikkatlice gözlemlediği zaman anlayacaktır ki korktuğu kesinlikle o somut kişi değildir. Aksine kadın kendi açısından yüceltilmiş, üstün ve ceza verme yetki ve gücüne sahip bir varlığa dönüşmüştür. Bu erkek sadece anne ve babanın içselleştirilmiş seks düşmanı otoritesini bu kadına aktarmaktadır. Böylesine haddinden çok yükseğe çıkarılarak algılanan kadının gerçek dışılığı, korkunun irrasyonel karakterine tıpatıp uymaktadır. Gerçi aynen üst benin oluşumunda olduğu gibi bastırma ya da geriye itmede, başlangıçta reel korkuya karşı koymak için yararlıdır. Ancak sonuçta elde edilen tam tersidir. Çünkü geri itilmiş eğilimlerin içerikleri reel bir yaşama durumunda ne zaman faal hale getirilirse, önceki reel korku o zaman nörotik korku olarak yine ortaya çıkar. Bunu engellemek için de sürekli olarak yeni bastırma ve geriye itme işine girişmek, ek bastırmalar ve sürekli olarak yeni psişik enerji harcamak gerekecektir. Halbuki bu enerji daha iyi şeyler için, aşk için ya da verimli bir çalışma için kullanılabilir. Kendiliğinden cinselliğin yaratılmasında beliren büyük çaptaki bir yetersizlik ya da çalışma sırasında dikkati toplamayla ilgili nahoş rahatsızlıklar şunu gayet açıkça ortaya koymaktadır. İçimizde ek olarak daha birçok başka sorunun da üstesinden gelinmesi zorunluluğu vardır. Bizi önce bastırmaya ya da geriye itmeye zorlayan reel korku, şimdi nörotik korku olarak her yerde kendimizi insanlara, faaliyetlere ve nesnelere rahatça adamamızı engellemektedir. Üst benin oluşumu, korkunun bastırılması ve otorite korkusu hakkında Erik Fromm'un 2 numaralı dipnotta adı geçen çalışmasını tavsiye edeceğim. G. Varoluş korkusu. Rahipler ve filozoflar korkuyu gayet bayağı ve bu dünyaya yönelik olarak insanın geçmişindeki ampirik şeylere dayandıran bir teoriyi kınayacaklardır. Tıpkı başka insanlar gibi kendilerinin de duyduğu nörotik korkuyu insana özgü felsefi ya da dini bir boyuta yükselterek soylulaştırmayı pek severler. Bunda da hiç zorluk çekmezler. Çünkü bu korkunun yüzeysel bir biçimde gözden geçirilmesi çoğu kez onlara hak verdirir gibi görünen sonuçlar doğurur. Birçok insan karanlık ve kaçınılması mümkün olamayan bir korku içinde yaşar. Bu korku gözle görülür herhangi bir dış neden olmadan da hep öylesine vardır. Bu insanlar görevlerini yerine getirmiş, güçlerinin yettiği her şeyi yapmış olsalar ve hiçbir dış otorite tarafından tehdit edilmeseler bile yine de korkarlar. Bu varoluş korkusu şimdiye kadar korku hakkında söylediklerimize ters mi düşmektedir?